30. ayram, sayfa 382. 16. kısım, savaşın zaferi. 1921 ilkbaharında Mustafa Kemal istasyon şefinin Ankara'daki evinden taşındı. Keçiören'deki ziraat mektebinden fazla uzak olmayan, rahat bir evin inşa edilmesi için daha önceden plan yapmıştı. Ama karşısına daha iyi bir fırsat çıktı. Şehrin güneydoğusunda Çankaya tepesinde meyve bahçeleri içindeki şirin yazlık evlerin harika kır manzaraları vardı. Hava temizdi ve tepe güvenliydi. Milliyetçi başkentin etrafında hala eşkıya kol gezdiğinden güvenlik önemliydi. Dipnot, Sakarya Savaşı sırasında önde gelen milliyetçilerin aileleri Kayseri'ye götürülürken yol boyunca haydutlardan korunması gerekiyordu. Terzioğlu, sayfa 51-54. Bir öyküye göre Mustafa Kemal'in arkadaşı gazeteci Rüşen Eşref Ünaydın, Fikri'yi tepeye en yakın olan büyük eve götürmüş, Fikri'ye evi beğenmiş, Mustafa Kemal de bu seçimi onaylamıştı. Dipnot, belli, Fikriye. Sayfa 76-79. Bu ev Bulgurzade konağı olarak tanınıyordu. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesinde müze olarak korunmaktadır. Taştan inşa edilmiş evin iki katlı bahçesi ve bir çeşmesi vardı. Dipnot, Bozok, sayfa 98. İlk sahipleri Ermeni bir aileydi ve sonradan Bulgurzade ailesi tarafından satın alınmıştı. Ankara'nın milliyetçi müftüsü Rifat Börekçi evi satın almak için bağış topladı ve Mustafa Kemal'e armağan etti. Mustafa Kemal de tapuyu Türk ordusunun adına çevirdi ve böylece ev ordu köşkü olarak anılmaya başladı. Dipnot Akgün, sayfa 311-314. Duvarları Mustafa Kemal'in annesinin resimleriyle, Bingazi'deki çarpışmalarda çekilmiş kendi fotoğrafları süslüyordu. Daha sonra taraftarlarından yalnızca üçünün, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Özalp'ın fotoğrafları bunlara eklendi. Ve ülke dışından ve içinden iyi dileklerde bulunanların armağanları gelmeye başladı. Dekorasyon stili Victoria tarzında oryantal sayılırdı. Arabesk tavanlar ve süs unsuru olan mangalların yanı sıra bilardo masası ve kuyruksuz bir piyano göze çarpıyordu. Dipnot, bakınız basın yayın genel müdürlüğü, The Köşk Museum in Ankara. Ankara baskı tarihi yok. Mustafa Kemal'in piyade ve süvarilerden oluşan Laz korumaları için yakın bir yerde kalabilecekleri bir ev bulundu. Tepenin daha aşağısındaki evlere taşınan yakın arkadaşları ve yandaşları arasında Selanik'teki çocukluk arkadaşlarından Yaveri Salih Bozok, Yarbay Fuat Bulca, Üst Rütbeli Komutanlar, Dahiliye Vekili Fethi Okyar ve İktisat Vekili Celal Bayar gibi siyasi destekçiler, gazeteci Ruşen Eşref ve diğerleri vardı. O tarihte hala cephede bulunan İsmet Paşa Çankaya'daki Pembe Köşk'e 1925'e kadar taşınmadı. Çankaya'daki önde gelen milliyetçilerin çoğunun eşleri de yanlarındaydı. Erkekler akşamları içki sofralarında güncel olayları tartışırken hanımlar da ev işleriyle ilgileniyorlardı. Uşakların, emir erlerinin hizmet ettiği bu orta sınıf meskende fazla bir lüks yoktu. Mustafa Kemal'in evinde ufak bir jeneratör vardı. Diğerleri ise gaz yağı ya da karpit lambalarıyla aydınlanıyorlardı. Dipnot Bozok, sayfa 99-100. Gerçi iletişim kurmak pek kolay sayılmazdı ama Çankaya'da yaşayanlar sık sık İstanbul'a gidiyor ve sultanın başkentinden gelen konuklarını ağırlıyorlardı. Mustafa Kemal'in düşmanlarının iddialarının aksine sefahate elverişli bir havası yoktu. Ya da milliyetçi şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in tanımladığı gibi Çankaya bir kartal yuvası değildi. Ama eski Ankara'nın karmaşasından uzaktı. Yeni bir Türkiye yaratan seçkinlerin toplandığı bir yerdi. Sürekli siyaset yapılıyordu. Ama Mustafa Kemal'e sadakatsizliğe hiç rastlanmıyordu. Gazi Paşa Çankaya grubunun samimi, cana yakın ama tartışmasız lideriydi. Ankara görevliler, subaylar ve milliyetçi görüşlere sahip kişilerle dolmaktaydı. Ne kadar rahatsız olursa olsun ev bulmak güçleşmiş ve kiralar çok artmıştı. İstanbul mutfağına alışkın olanlar yemekleri beğenmiyorlardı. Ankara'yı 1923 yılında ziyaret eden İngiliz gazeteci Ward Prince, koyun etinin sofradan eksik olmadığını ama hep keçi eti tadında olduğunu yazdı. 3 hafta boyunca neredeyse yumurta ve yoğurtla yaşadım. Bir ara günde bir düzine yumurta yiyordum. Dipnot Ward Prince, sayfa 140-141. Ward Prince'den önce iki Avrupalı kadın Ankara'ya gelmişti. 1920 yılında gelen Fransız gazeteci Berthe George Golis'e meclis ertesi yıl yazılarından dolayı teşekkür etmişti. Dipnot Jevakov, sayfa 192, Özerdim, sayfa 59. Diğeri ise İngiliz gezgin Grace Allison idi. Her ikisi de Mustafa Kemal ve taraftarlarının idealist coşkularından etkilenmişti. Yabancı konuklar Mustafa Kemal'in delici bakışlara sahip mavi gözlerinden söz ederken onu karalamak isteyen yerli muhalifler şehla olduğunu iddia ediyorlardı. Sakarya Savaşı Mustafa Kemal ve önderi olduğu Türk milliyetçilerinin kaderi için bir dönüm noktası olmuştu. Yunanları durdurmuşlar ve Türkiye'ye barış getirebileceklerini kanıtlamışlardı. Türk milliyetçilerine açıkça ilk yardım edenler Bolşevikler olmuştu. İtalyanlar ise gizlice desteklemişlerdi. Şimdi de kalan sorunları çözme konusunda yine onlar başı çekiyordu. 13 Ekim'de Sovyet Rusya ile birlikte yine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan devletleri temsilcileri Kars'ta Karabekir ile geçen yılın Mart ayında yapılan görüşmelerde saptanan Türk-Rus sınırlarını onaylayan bir anlaşmayı imzaladılar. Dipnot: Metin için İsmail Soysal, sayfa 40-47. Franklin Bouillon aslında daha önce 20 Eylül'de iki Fransız subayı ile birlikte Ankara'ya gelmişti. Ama pazarlık daha zorluydu ve uzun sürdü. Sonunda 20 Ekim'de bir anlaşma imzalandı. Dipnot: Metin için adı geçen eser, sayfa 50-60. Fransızların İngilizlerden ayrı olarak barış anlaşması imzalamadığı görüntüsünü sürdürmek amacıyla imzalanan belgeye resmi olarak İtilafname, yani uzlaşma adı verildi. Ama ismi dışında tam anlamıyla bir barış anlaşmasıydı. Karşılıklı olarak düşmanca yaklaşımlara son veriyor, esirlerin takasını öngörüyor ve Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan Suriye arasındaki sınırı çiziyordu. Doğrudan doğruya ekonomik ayrıcalıklar tanımıyordu. Ama Fransızlar Türkiye'deki okullarının ve şirketlerinin taciz edilmeyeceği ve danışmanlarıyla yatırımlarının iyi karşılanacağı sözünü almışlardı. Anlaşmayı meclisten geçirmek epey güç oldu. Milletvekillerinin bir kısmı yöredeki Türk halkının hakları garanti altına alınmasına karşın İskenderun'un Fransız yönetimine bırakılmasına karşı çıkıyordu. Mustafa Kemal sayıca azınlıkta kalan muhaliflerin anlaşmanın aleyhinde oy vermesine bir bakıma memnundu. Çünkü gelecekte neler olacağının iyi bir işareti sayılırdı. Dipnot: Arıkoğlu, sayfa 267. Kilikya bölgesinin Türklerin yönetimine derhal bırakılmasının dışında hükümet anlaşmanın bazı önemli askeri yardımları içerdiği konusunda meclisin çoğunluğunu ikna edebilmişti. Franklin Bouillon, Fransız ordusunun gereksinim duymadığı malzemeleri sudan ucuz fiyatlarla satacağına söz vermişti. Böylece güneyde bağlanıp kalmış olan Türk güçleri bu malzemelerle birlikte Yunan cephesine gidebileceklerdi. Dipnot: Topları taşımakta kullanılan katırlar tanesi 5 liradan satılıyordu. 41. Tümen ile gönüllü birliği güneyden batı cephesine kaydırıldı. Arıkoğlu, sayfa 263. Kendilerine iyi davranılacağı güvencesi verilmesine karşın Fransız birlikleriyle beraber Kilikya'ya gelmiş olan Ermeniler yine onlarla birlikte yöreden ayrılmayı yeğlediler. Türk birlikleri 21 Aralık 1921'de Adana'ya, 25 Aralık 1921'de de Gaziantep'e girdiler. 5 Ocak 1922 günü Türk komutanın geldiğini ilan etmek için Adana'nın en büyük camisinin minaresine 105 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı asıldı. Dipnot: Tansel, cilt 4, sayfa 52-53. Mustafa Kemal, İskenderun dışında büyük savaşın sonunda güneyde elde tuttuğu toprakların tümünü geri almıştı. Fransızlarla imzalanan anlaşma Bolşevikleri tedirgin edince Kızıl Ordu komutanı Mihail Frunze, görünürde Sovyet Ukrayna'sının büyükelçisi olarak Ankara'ya gönderildi. Dipnot: Adı geçen eser, sayfa 53. Mustafa Kemal'in hitabet yeteneğinin en seçkin örnekleri kendisine sunuldu. Bütün baskıların ortadan kalkacağı gün gelecek ve ondan sonra ne ezenler ne de ezilenler olacaktı. Dipnot: ASD cilt 2, sayfa 32. Frunze'den sonra Sovyet Rusya S.I. Aralov'u Ankara Büyükelçisi olarak gönderdi. 30 Ocak 1922 tarihinde gelen Aralov kendi görüşlerini sürekli olarak Kemalist liderlere aktarmaya çabaladı. Dipnot: Aralov, sayfa 70 ve izleyen sayfalar. Mustafa Kemal Sovyet yardımının hızlandırılmasını isteyerek karşılık verdi. Dipnot: 27 Mart 1922 tarihinde Mustafa Kemal günlüğüne Frunze gideli Sovyetler tarafından bir şey verilmemiştir diye not etti. Ali Mithat İnan, editör, sayfa 131. Büyükelçiliğin kurduğu ahşap ev bir yangında kül olup evcil ayısı da ölünce Aralov'un asık suratı biraz daha sıkıntılı bir görünüm kazandı. Dipnot: Bozok, sayfa 86. Anılarında Rauf Orbay'ı bu felakette parmağı olmakla suçlarken, Fransa'nın Ankara'daki temsilcisi Albay Mugen'in de kundaklamanın ardında olduğu konusunda kendi elçilik katibinin görüşlerine katıldığını açıklayacaktı. Dipnot: Aralov, sayfa 129. Başlangıçta İstanbul'daki Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Mugen, Franklin Bouillon ile birlikte Ankara'ya gitti. Hazırladığı raporlar fazlasıyla Mustafa Kemal yanlısı olduğundan İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pell ona Mugen Paşa adını takmıştı. Jefakov, sayfa 323. O dönemde Türkiye'de sık sık yangın çıktığı için Bolşeviklerin kuşkularını haklı gösterecek bir kanıt yoktur. Moskova'da ise Türk Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy'un şikayetlerinin daha geçerli nedenleri vardı. 21 Nisan 1921 tarihinde siyasi polis örgütü Çeka'nın ajanları askeri ateşinin evine baskın düzenlemiş, yardımcısını götürmüş ve belgelerine el koymuştu. Bir türlü tatmin edilemeyen Ali Fuat 2 Haziran'da Ankara'ya döndü. Sonunda bir uzlaşma noktası bulundu. Sovyet hükümeti özür diledi. Türk hükümeti de memurlarından herhangi birinin Moskova'da bir suç işleyip işlemediğini araştırmaya söz verdi. Dipnot Cebesoy Moskova Hatıraları sayfa 428-454. Mustafa Kemal Bolşeviklerle teması kesmek istemiyordu ama bu konuda hayale de kapılmıyordu. Bir yıl sonra komünizmin saçmalık olduğunu söyleyecekti. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir-İzmit konuşmaları sayfa 96. Kemalistlere yardım etmelerine karşılık Bolşevikler Türklerin Batı ile bağ kurmalarını engelleyemediler. Ancak bu bağlantıların onlara bir zarar getirmeyeceği kendilerine defalarca bildirildi. Mustafa Kemal Sovyet Rusya ile dostluk ilişkileri sürdürmek istiyordu. Yine de Rusların ülkesinin işlerine karışmasına hiçbir zaman izin vermedi. İngiliz hükümeti Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık idealini anlamakta zorlandığı gibi kabul etmeye de yanaşmıyordu. Ülkesinin dış politikasını Dışişleri Bakanı Lord Curzon'u hiçe sayarak yürütmeyi yeğleyen Lloyd George, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un onursuzluk diye tanımladığı Fransız örneğini yinelememeye kararlıydı. Dipnot, Gilmer sayfa 534-537, Gilbert sayfa 245. Buna rağmen Rumbold Mustafa Kemal'in İstanbul'daki temsilcisi Hamit Bey'e Anadolu'daki İngiliz tutukluların serbest bırakılması karşılığında Malta'daki Türklerin takas edileceği güvencesini verdi. 23 Ekim'de Hamit Bey Ankara hükümetinin onayını bildirdi. Dipnot, mektup metni için Tansel cilt 4 sayfa 60. 2 Kasım'da Türk sürgünlerin en ünlüsü olan Rauf Orbay ile birlikte iddiaçı politikacılardan gizli karakol örgütünün kurucusu Kara Vasıf, General Yakup Şevki Subaşı ve diğerleri İnebolu'ya ulaştı. Dipnot Orbay, Cehennem Değirmeni, Cilt 2 sayfa 56-57. İngiliz tutukluların en önemlisi olan Albay Rawlinson da aksi yöne giden bir İngiliz savaş gemisine bindirilmişti. Önde gelen Türk generallerinden Ali İhsan da Sabis daha önceden Malta'dan ayrılıp Ege kıyısında Yunan işgali altındaki bölgenin güneyinde bulunan Kuşadası'na ulaşmıştı. Dipnot Özerdim sayfa 58. Bu küçük kasaba o tarihte hala Türk milliyetçilerinin geliş gidişini kolaylaştıran İtalyanların denetimi altındaydı. Dipnot Sabis cilt 5 sayfa 36-37. Son Osmanlı parlamentosu toplandığı zaman Ankara'daki tek dikkate değer milliyetçi olan Mustafa Kemal'in etrafında artık önemli ve hırslı kişiler vardı. Daha çok yardım görüyordu ama aynı zamanda daha çok tartışma oluyordu. Batı dünyasının görüşleri yalnızca Kemalist hareketin güçlenmesinden değil, Anadolu'daki çatışmaların doğru ve yanlışlarının ortaya çıkmasından dolayı değişmekteydi. İki İnönü Savaşı'ndan sonra Sakarya Nehri kıyılarından da geri çekilmek zorunda kalan Yunan askerleri, geçtikleri köy ve kasabaları yakıyorlar, halkı evlerinden sürüyorlar ve hatta bazen öldürüyorlardı. İşgal ettikleri İzmir yöresinde Türk çetecilerinden korunmak için onlara yakınlık duyan Müslümanları bulundukları yerlerden uzaklaştırıyorlardı. İstanbul yakınlarındaki Türk sivillerin ıstırabı batılı gözlemcilerin dikkatini çekmişti. Yunanlar iç bölgelerdeki konumlarını sağlama almak için İzmit ve çevresini boşaltmak zorunda kalmışlar ve ayrılırken Türklerin mallarını talan ya da yok etmekten kaçınmamışlardı. Mavri Mira yani Kara Kader adıyla bilinen Yunan çeteleri Türk çetecilerle savaşırken bir yandan da köylüleri öldürmekten geri kalmamışlardı. Yunan birlikleri İzmit Körfezi'nin güneyine kaydırılınca Yalova ile Gemlik arasında yaşayanlar da aynı muameleyle karşılaştılar. İtilaf Devletleri Soruşturma Komisyonu verdiği raporda Türk köylerinin sistemli olarak yerle bir edilmesi ve Müslüman halkın yok edilmesi için sürdürülen bir plan vardır diyordu. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 213. İngiltere'de Arnold Toynbee gerçekleri kamuoyuna açıkladı. Liberal ve bu nedenle geleneksel olarak Yunansever Manchester Guardian gazetesine yayınlanan yazıları, Londra'daki Kraliyet Akademisi'nde Yunanlı armatörler tarafından desteklenen Orta Çağ ve Modern Yunan kürsüsündeki görevinden uzaklaştırılmasına yol açtı. 1921 Mayıs'ında İstanbul'dan gönderdiği raporunda Toynbee, Yalova yöresine Yunanlı askeri yetkililerin insanlık dışı davranışlarının ve kötü niyetlerinin açıkça sergilendiğini belirtmişti. Ertesi yıl yayınladığı The Western Question in Greece and Turkey, Yunanistan'da ve Türkiye'de Batı Sorunu adlı kitabında ise Yunanlıların da yabancıların çoğunlukta ve kendi halkının azınlıkta kaldığı karma bir toplumu yönetme konusunda en az Türkiye ya da herhangi bir Avrupa ülkesi kadar beceriksiz olduğunu öne sürmüştü. Dipnot, Richard Clark tarafından alıntı yapılmıştır. Politics and the Academy, Frank Cass, Londra 1986, sayfa 56-57. Türk milliyetçilerinin yönettiği bölgelerde de işler daha iyi gidiyor sayılmazdı. Büyük savaş öncesinde Karadeniz kıyıları ile iç bölgelerinde yaklaşık 380 bin Rum yaşıyordu. Dipnot, Trabzon, Canik, Sivas ve Kastamonu için düzeltilmiş rakamların toplanması, McCarthy sayfa 97. Bolşevik devriminden kaçan Yunanlar bu sayıyı epey yükseltmişti. 1920 aralığında Sakallı Nurettin Paşa 10 bin askerden oluşan yeni merkez ordusunun komutanlığına getirilip kendisine Orta ve Kuzey Anadolu'da güvenliği sağlama görevi verilince Pontus Rumlarının durumu bir anda kötüye gidiverdi. Dipnot, Erikan, sayfa 784. Bu bölgede Türk ve Rum çeteleri birbirinin gırtlağına sarılırken Orta Anadolu'nun doğusunda Kürtler ve bazı haydutlar zayıf Türk birliklerine saldırılar düzenliyorlardı. Nurettin Paşa güçlü, hırslı, yabancı düşmana acımasız bir askerdi. Büyük savaşta Mezopotamya'da İngilizlere karşı çarpışmış, mütarekenin imzalanmasından sonra İzmir valiliğine getirilmiş ve İtilaf devletlerinin ısrarıyla görevinden alınmıştı. 1920 Haziran'da Anadolu'daki milliyetçilere katılmış ve kendisine önerilen komutanlık görevini reddettikten sonra bir süre onlara küsmüştü. Dipnot, Nutuk, sayfa 305-307. Merkez ordusu komutanlığına getirilmesinden kısa bir süre sonra Amerikalı misyonerleri Merzifon'da Rum ve Ermeni öğrenciler için kurduğu okul dikkatini çekti. Bir Türk öğretmenin öldürüldüğü okul yıkıcı Hristiyanlık faaliyetlerinin merkezi olarak kuşku uyandırıyordu. Okulda yapılan aramada silah bulunamadı ama Amerikalı misyonerler sınır dışı edildi ve yöredeki bazı Hristiyanlar vatana ihanet suçuyla yargılandı. Dipnot, Kurt, sayfa 36-79. Merkez ordusu komutanı olarak Nurettin Paşa'nın ilk askeri harekatı 1921 Mart'ında Dersim Dağları'nın eteğinde Erzincan ile Sivas arasındaki bölgede ayaklanan Kürt Koçgiri aşiretine karşı gerçekleşti. İsyancılar Ankara'daki meclise gönderdikleri telgrafta topraklarının bir Kürt valinin yönetimi altında özerk bir bölge ilan edilmesini istediler. Dipnot, Metin İçin Bulut, sayfa 108-109. Koçgiri aşiret reisleri bir ayrıcalıklı, mümtaz vilayet kurulmasını istediler. Bu tanım Osmanlı yönetiminde Lübnan Dağı, Doğu Rumeli ve Samos Adası gibi özerk bölgeler için kullanılıyordu. Hepsine birden Eyalat-ı Mümtaze adı veriliyordu. Mustafa Kemal aşiret reislerinin desteğini almaya büyük özen gösterdi ve bazılarının meclise girmesini sağladı. Bu politika özerklik ve itilaf devletlerinin yardımı peşinde koşanların yalnız kalmalarını sağladı. Koçgiri aşiretinin Alevi oluşu da isyanın Sünni Kürtler arasında yayılmasını önledi. Koçgiri aşireti silah bırakmaları konusundaki hükümet emrini dinlemeyince Nurettin Paşa aralarında Topal Osman'ın Laz adamlarının da bulunduğu çeteciler ve süvari birliklerinden oluşan 3000 kişilik bir gücü üstlerine gönderdi. İsyan 24 Nisan'da bastırıldı. Dipnot, Bulut, sayfa 110. Ama sergilenen şiddetin derecesi mecliste ateşli tartışmalara yol açtı. Üyelerden biri Dersim halkına karşılık sürdürülen gaddarlığı Afrikalı barbarlar bile göstermiş olsa bağışlanamayacağını ileri sürdü. Dipnot, TBMM, Gizli Celse Zabıtları, Cilt 2, sayfa 270. Meclis bir araştırma komisyonu gönderip Nurettin Paşa'yı yargılamaya karar verdi. Nurettin Paşa 1921 Kasım'ında görevinden alındı ama Mustafa Kemal daha fazla soruşturma yapılması gerektiğini ileri sürerek mahkemeye çıkarılmasını engelledi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 248-256, 262-270, 622-624, 627-630. Nutuk, sayfa 419-420. Bulut, sayfa 39-41. Bu arada Pontus Rumlarının direnişi de çözülmüştü. 9 Haziran 1921 tarihinde bir Yunan savaş gemisi Ankara'daki milliyetçilere liman hizmeti veren İnebolu'yu bombaladı. Nurettin Paşa Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı'na Yunanlıların Samsun'a çıkma tehlikesinin var olduğunu bildirerek 15 ile 50 yaşları arasındaki tüm Rum erkeklerinin iç bölgelere sürülmesini önerdi. Mustafa Kemal ve hükümeti 16 Haziran'da bu öneriyi kabul etti. Dipnot, Metin İçin Kurt, sayfa 407-408. Merkez ordusunun faaliyetleri hakkındaki resmi rapora göre yaklaşık 25 bin kişi sürülmüştü. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbimiz, sayfa 1002. 1 Ocak 1921, 6 Şubat 1922 arasını kapsayan rapor Yunanlara ve Kürtlere karşı yapılan harekatları içeriyor ve şu rakamları veriyor. Tutuklanan 2841, yok edilen meyten istihsal 3262, yargı sonucu idam edilen 231, iç bölgelere gönderilen 24.511, tutuklanan Müslüman firariler 6809, kayıplar merkez ordusu için 80, Samsun İstiklal Mahkemesi'nin verdiği idam kararlarının bu rakamlara dahil edilmediği anlaşılıyor. Sürgüne göndermenin yol açtığı ölümlere ve ıstıraba Samsun'da bir İstiklal Mahkemesi'nin kurulması da eklendi. 1921 Ağustos'u ile aralığı arasında İstiklal Mahkemesi 485 idam kararı verdi ve bu sayı İstiklal Savaşı boyunca bu mahkemelerin verdiği bütün idam kararlarının hemen hemen yarısıydı. Dipnot Aybars, Cilt 1, Sayfa 313. Samsun'da idama mahkum edilenlerin çoğu Rum ve Ermeni çetelerinin liderleri ya da lider oldukları varsayılanlardı. Dipnot, 21 Ekim 1921 tarihinde İstanbul'daki İtilaf Devletleri Yüksek Komiserleri, Samsun İstiklal Mahkemesi'nin 168 Rum ve 3 Ermeni için verdiği idam kararına itiraz ettiler. Aralarından 17 tanesi kaçmayı başardı. Kurt, Sayfa 418. Birçoğu da Topal Osman'ın çetesinin elinde yaşamını yitirmişti. 7 Haziran 1922'de bir Yunan savaş gemisi Samsun'u bombaladı. Dipnot, Özerdim, Sayfa 61. Bu durum geride kalan Rumların kaderini daha da kötüye götürmekten başka bir işe yaramadı. Ankara hükümetinin emriyle Türk milliyetçilerinin denetimi altındaki Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yaşayan Rumlar da sınır dışı edildiler. Dipnot, Kurt, Sayfa 406. Pontus Rumlarına yapılan muamele karşısında Batı ülkelerinin öfkesine direnebilmek için Mustafa Kemal elinden geleni yaptı. Fransız yazar Claude Ferrer'in kendisinden daha fazla tanınan çağdaşı yazar Pierre Loti gibi bir İslam kenti olan İstanbul'un doğuya özgü çekiciliğine kapılarak Türklerin davasına destek vermesi iyi bir fırsat oluşturdu. Mustafa Kemal 18 Haziran'da İzmit'te Ferrer'i kendisi pek necip olan hürriyet ve istiklalini bütün dünyaya tanıtmak için kanlar döken, inkılaplar yapan büyük bir milletin güzide evladıdır sözleriyle karşıladı. Dipnot AS'de Cilt 2 Sayfa 37. Mustafa Kemal İngiliz gücüne saygı duyduğu kadar Fransa'nın devrimci ideallerine de hayrandı. Bu nedenle Fransızlarla ilişki kurmakta zorlanmıyordu. Türk ve Yunan sivillerinin çektiği acıların aslında Türklerin bağımsızlık ve özgürlüğünü yok etmek için Yunan ordusunu kullananlardan kaynaklandığını düşünüyordu. Bazı batılı politikacılar Türklerin uygarlık yeteneğini kabul etmeyi reddediyorlardı. Ama asil Fransız milleti bunu anlamış ve diğerlerine de yol göstermişti. Mesaj çok açıktı. Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye uygar dünyanın dostluğunu arıyordu. Mustafa Kemal Fransa'da Bastil günü olarak kutlanan 14 Temmuz'da 1922, Albay Mugen'in Ankara'da verdiği resepsiyonda Yunanlarla yaptığı savaşı, Fransız direnişçilerinin devrimden sonra ülkeyi işgal eden yabancı güçlerle yaptığı savaşla karşılaştırdı. Dipnot, Metin İçin Borak, editör, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş yazıları, sayfa 146-150. İzmit yolculuğunun ailevi bir nedeni de vardı. Fikriye'yi de beraberinde getiren Mustafa Kemal, annesi Zübeyde ile kız kardeşi Makbule'nin kendilerini İzmit'te karşılamalarını istemişti. Her ikisi de Fikriye'yi uygun bir gelin adayı olarak görmüyordu. Ama Zübeyde hanım ona hoşgörüyle davranırken Makbule duygularını saklamıyordu. Fikriye ile kavga eden Makbule İstanbul'a dönerken Zübeyde hanım Ankara'ya gitti ve Mustafa Kemal'in Çankaya'daki evinin saygın sahibesi görevini üstlendi. Dipnot, Belli, Fikriye, sayfa 82-83. Evin içinde bir de yetim çocuk vardı. Mustafa Kemal, küçük Abdurrahim'i herhalde büyük savaş sırasında manevi evladı olarak yanına almış ve annesinin bakımına bırakmıştı. Dipnot, Bozok, sayfa 98. Atatürk'ün daha sonradan Tunçak soyadını verdiği Abdurrahim olaysız bir yaşam sürdü. Almanya'da mühendislik eğitimi aldı, 1977 yılında emekli olana dek belediye meclisinde çalıştı ve 1998'de öldü. 20 Ağustos 1998 tarihli Sabah gazetesinin 14. sayfasında Abdurrahim'in öz ana babasını hiç tanımadığını ve ilk anılarının Zübeyde Hanım'ın Akaretler'deki evine ait olduğunu söylediği yazıyordu. Zübeyde Hanım bu eve 1913 yılında taşındığına göre gazetenin iddiasının aksine Abdurrahim öldüğü zaman 90 yaşında olamaz. Belki de Mustafa Kemal'in 1916'da Bitlis'te evlat edindiği çocuktur. Zübeyde Hanım, orta sınıf Türk toplumunun geleneklerine uyumlu bir biçimde Çankaya'nın toplumsal yaşamında da yer almaya başladı. Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozoğ'un oğlu Cemil'in sünnet düğününe şeref misafiri olarak katıldı ve ona pahalı bir Longines kol saati armağan etti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 107. 1922 yılının ortalarında ayaklanmalar durdurulmuş ve Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi, Yunan ve İtilaf güçlerinin işgali altındaki bölgelerin doğusunda kalan toprakların hemen hemen tümünü etkisi altına almıştı. Ama ülkenin demografisi de değişmekteydi. Homojen bir Müslüman ülke olma yolunda yavaş yavaş ilerliyordu. Ermenilerin çoğu gitmişti, Rumlar da gitmek üzereydi. Müslüman dayanışması Kürt ve Çerkez ayaklanmalarına direnmişti. Yunanlıların Çerkezleri Türklere karşı kışkırtma çabaları sonuç vermemişti. Yunan işgali altındaki İzmir'de yapılan bir Çerkez Kongresi pek etkili olmamıştı. Bu kongrede Çerkezlerin Ari ırka mensup oldukları ve dolayısıyla çağdaş uygarlığı oluşturan beyaz ırktan oldukları ilan edilmişti. Kongrenin iddiasına göre Çerkezler Anadolu'daki Yunan işgalcilerini sağladığı korumaya şükran duyuyorlardı. Dipnot, metin için Ergil, sayfa 350-356. Savaştan sonra Ankara hükümeti Çerkez Ethem ile 8 adamının yanı sıra kongreye katılan 17 Çerkez'i de 150'likler arasında sınır dışına sürdü. Dipnot, İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 61. Türk milliyetçilerinin tarafını tutan ve ordudaki subayların arasında yerlerini alan Çerkezlerle kıyaslayınca bu sayı çok düşük kalıyordu. Sakarya Savaşı'ndan sonra meclisi kaplayan mutluluk havası pek uzun sürmedi. Mustafa Kemal'in başkumandanlık süresi büyük bir zorlukla karşılaşılmadan 31 Ekim'de 3 ay daha uzatıldı. Dipnot Nutuk, sayfa 434. Fakat kısa bir süre sonra meclisteki muhalif milletvekilleri bakanların haklarını ve görevlerini saptayarak başkanın gücünü sınırlamaya kalkıştılar. Mustafa Kemal bu girişimi 1 Aralık'ta yenilgiye uğrattı. 3 saat süren bir konuşma ile meclisin otoritesinin mutlak olduğunu ve kuvvetler ayrılığı sisteminin bunu azaltacağını öne sürdü. Dipnot, Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 2 sayfa 69, ASD, cilt 1 sayfa 202-235. Sonunda fikrini kabul ettirdi ama muhalefet meclisin mutlak gücü kavramının Mustafa Kemal'in mutlak gücü anlamına geldiğini de biliyordu. Meclis tarafından doğrudan doğruya yönetilmenin başka bir örneği olmadığı eleştirilerine karşılık Mustafa Kemal, hiçbir şeye benzemiyormuş. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz efendiler, yanıtını verdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 212. Bu konuşma ayrıca tüm Türk kökenlilerin ya da Müslümanların bir devlet altında bir araya gelmesini öngören İslam Birliği ve Türk Birliği fikirlerini reddetmesi açısından önem taşımaktadır. Böyle bir girişimi önlemek için Türkiye'nin tüm düşmanlarının güçlerini birleştireceklerini ve Türkiye'nin ne böyle bir saldırıya gerek duyduğunu ne de bunu taşıyacak güce sahip olduğunu söyledi. Haddi tabiiye, haddi meşrua rücu edelim, haddimizi bilelim dedi Mustafa Kemal. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı ibzal ederiz. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 216. Haddimizi bilmeliyiz ve yaşamımızı ancak bağımsızlık uğruna feda etmeye hazır olmalıyız. Kendisinin ve ardıllarının dış politikasının temelini bu görüş oluşturacaktı. Kazım Karabekir Mart ayında başkumandanlık konumu 3 ay için tekrar uzatılınca Mustafa Kemal'i dizginlemek için farklı bir girişimde bulundu. Başka bir isim altında bir senato oluşturmak iyi bir fikir olmaz mıydı? Hayır olmaz diye karşı çıktı Mustafa Kemal. Bir senato millet meclisinin otoritesini sınırlardı. Eğer amaç yasama işlevini geliştirmekse daha nitelikli kişilerin meclise seçilmesine dikkat etmek yeterli olurdu. Dipnot Nutuk, sayfa 426-427. Mustafa Kemal'in parlamentoya seçilecek en nitelikli kişilere kendisinin karar vermesi fazla uzun sürmeyecekti. 1922 Mayıs'ında meclis bir kez daha Mustafa Kemal'in başkumandanlık yetkilerini sınırlamaya kalkışınca olaylar tırmanışa geçti. Başlarında Erzurumlu avukat Hüseyin Avni'nin, Ulaş, bulunduğu her zamanki muhaliflere artık kısa bir süre önce sürüldüğü Malta'dan yurda dönmüş olan Kara Vasıf da katılmıştı. Mustafa Kemal bu tarihte hasta olduğunu ve tartışmalara katılamadığı için dengelerin kendi aleyhine döndüğünü söyleyecekti. İki gün sonra 6 Mayıs'ta meclise hiçbir uzlaşma içermeyen bir konuşma yaptı. Düşmanın karşısındaki ordunun komutansız bırakılamayacağını öne sürdü. İşte bu nedenle başkumandanlık görevimi bırakmadım, bırakmıyorum ve bırakmayacağım. Ne demek istediğini anlayan meclis oylamada 11 red ve 15 çekimsere karşılık 177 kabul oyu ile Mustafa Kemal'in mutlak otoritesini 3 ay daha uzattı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 434-440. Sürgünden dönünce Nafa Vekili, yani Bayındırlık Bakanı seçilen Rauf Orbay, anılarında Mustafa Kemal'in bir yandan Karabekir, diğer yandan ise meclis olan sürtüşmelerini çözülmemek için kendisinin elinden geleni yaptığını yazacaktı. Dipnot Orbay, Cehennem Değirmeniz, Cilt 2, Sayfa 73. 1922 Temmuz'unda meclis bir kez daha Mustafa Kemal'in otoritesini kısmak istedi. Alınan kararla vekil seçimlerinde hükümetin aday göstermesine yasak getirildi. Bunun üzerine Fevzi Çakmakpaşa yeni kurallar altında bir hükümetin kurulabilmesi için başbakanlıktan istifa etti. Yerini alması beklenenler arasında en sevilen aday Rauf Orbay idi. Mustafa Kemal'in partisinin üyesi olmasına karşın her zaman eleştirilere kulak vermeye hazırdı. Anılarında yazdığına göre Mustafa Kemal'e, "Ben bu vazifeyi kabul edersem sen yine benim işime karışacaksın. Ben de buna tahammül edemeyeceğim ve çekilmek zorunda kalacağım. Halbuki benim imanım bu orduların başında bu milleti senin kurtaracağın merkezindedir. Bu yüzden seninle ihtilafa düşmeyi katiyen kabul edemem." demişti. Mustafa Kemal işine karışmayacağına söz verince 12 Temmuz 1922'de Rauf Orbay toplam 204 oyun 197'sini alarak başbakan seçildi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 76-77. Fevzi Çakmak kabinede sandalyesi bulunan Genelkurmay Başkanı olarak görevini sürdürürken, Milli Müdafaa Vekilliği'ne Mustafa Kemal'in Makedonya'dan arkadaşı ve en yakın destekçisi Kazım Özalp getirildi. Rauf muhalefeti denetim altında tutmayı başardı. 20 Temmuz'da başkumandanlık yetkilerinin uzatılması oylaması yapılırken, meclis bu kez süre sınırlaması getirmedi. Mustafa Kemal bu yetkilere yalnızca savaşı kazanıncaya kadar gerek duyduğunu ve kazandıktan sonra kutsal davayı kabul etmesinden önceki konuma dönmekten mutlu olacağını açıklayıp, "Dünyada milletin bağrında serbest bir fert olabilmek kadar büyük bir mutluluk var mıdır?" diye ekledi. Dipnot, Nutuk, sayfa 441. Hiç kimse Mustafa Kemal'in her zaman kendisinin efendisi olacağından kuşku duymuyordu. Soru halkın efendisinin kim olacağıydı. 1 Mart 1922 günü meclisin 3. yasama dönemini açarken yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin sahibi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür." demişti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 240. Mustafa Kemal'in mutlak yönetimi döneminde hayranlık duyulacak bu sözler birçok kez tekrarlanacaktı. Meclisi denetim altında tutmak yeterli değildi. İçlerinden birçoğu meclis üyesi olan ordu komutanları da en az politikacılar kadar kavgacıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde paşalar genellikle özerk savaş beyleri, yani warlords olmuşlardı. Mustafa Kemal'in kendisi en azından büyük savaşta fırsat bulduğunda istediği gibi davranmıştı. Eski Osmanlı ordusuyla kıyaslayınca Büyük Millet Meclisi ordusunun komutanlarını denetlemek daha bile zordu. Rütbece üstün olmak her zaman direniş hareketinde üstün olmak anlamına gelmiyordu. Komutanların çoğu direniş hareketine daha sonra katılmasına karşın hem üst rütbeli hem de iyi bir sicili olan Fevzi Paşa'nın çakmak otoritesini kabul ediyordu. Bu arada yine harekete sonradan katılanlardan İsmet Paşa kendisinden daha üst rütbeli birçok komutan göz ardı edilerek Batı cephesinin komutanlığına getirilmişti. Önce Refet Bey'le sonra Mustafa Kemal'in yakın dostu Ayıcı Arif'le araları bozulmuş ve Arif 1922 Haziran'ında 3. Kolordu Komutanlığından alınmıştı. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 164. Batı cephesindeki güçler iki orduya ayrılınca daha ciddi bir çekişme ortaya çıktı. 1. Ordu Afyonkarahisar'dan güneye doğru giden hattı tutarken 2. Ordu kuzey yönünden sorumluydu. Malta'dan dönen Ali İhsan Sabis 1. Ordu'nun komutanlığına getirildi. Maaş dağıtımı çok düzensizdi ve Ali İhsan malzeme için aldığı parayı askerlerine dağıtınca 2. Ordu kendilerine haksızlık yapıldığı iddiasıyla şikayete başladı. Ali İhsan cephe karargahından gelen emirleri çoğunlukla eleştirdi. Küçük çaplı harekatlara girişirken yalnızca kendi fikirlerine güvendi ve üstleri aleyhine siyasi destek bulmaya çalıştı. İsmet İnönü'nün Ali İhsan'ın alışılmışın dışındaki davranışlarına itirazlarını Mustafa Kemal ile Fevzi Çakmak kabul etti ve Ali İhsan görevinden alınıp askeri mahkemeye çıkmayı beklemek üzere Konya'ya gönderildi. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 272-275. Bundan sonra 1. Ordu Komutanlığı görevi Moskova'dan dönünce Mustafa Kemal'in parlamento grubunun başına geçmiş olan Ali Fuat'a önerildi ama o reddetti. Ardından öneri götürülen Refet Bey'le de reddetti. Dipnot, Nutuk, sayfa 446. Her ikisi de İsmet Paşa'nın komutası altında görev yapmak istemediği için 1. Ordu'nun komutanlığına Anadolu Rumlarını ve Kürtlerini ezmiş olan Sakallı Nurettin getirildi. İsmet Paşa, Sakarya Savaşı'nın kahramanlarından biri olan ve komutası altındaki 4. Kolordu'ya atanan bir subayı reddeden Kemalettin Sami ile takıştı. İkinci Ordu Komutanlığı'na da Malta'dan dönen ve hazırlanmakta olan son saldırı planlarında kendisine küçük bir görev verildiği için sürekli karşı çıkan Yakup Şevki Subaşı getirildi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 267-278 ve 283-285. Saldırının başlatılacağı tarih Mustafa Kemal ile meclis arasındaki en fazla tartışılan konu oldu. Eleştirenler ordunun hazır olduğunu ama Mustafa Kemal'in zamanını savaştan çok politika için harcaması nedeniyle beklediğini öne sürüyorlardı. Mayıs ayında başkumandanlık yetkileri uzatılan Mustafa Kemal ise ordunun henüz hazır olmadığını açıkladı. Dipnot Nutuk sayfa 437. Mart ayında İsmet Paşa'nın Konya ile Afyon Demiryolu'nun orta noktasındaki Akşehir'de bulunan yeni karargahını ziyaret etmişti. Dipnot Özerdim sayfa 60-61. Mustafa Kemal Mart ayı boyunca ateş hattını teftiş etti. Gördüğü eksiklikleri günlüğüne not etti. 11 Mart netice, fırka, 3. diğer fırkalar gibi çok güzel, alay ve tabur kumandanlarında acemilik var. Ali Mithat İnan, editör, sayfa 125. 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa ile ilişkileri zaten zor yürüyordu. 20 Mart, İhsan Paşa şikayet etti. Haksızdır, açık konuştum. Adı geçen eser, sayfa 128. Teftiş turu sırasında Mustafa Kemal sık sık hastalandı. Yine böbrekleri rahatsız ediyordu. Bir ara ateşi yükseldi ve mide rahatsızlığına yakalandı. Adı geçen eser, sayfa 126-130. Fahrettin Altay'ın komutasında süvari birliklerinin manevrasını izlerken yanında Rus Büyükelçisi Aralov ile Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi İbrahim Abilov vardı. Süvari birliklerinin gücü yeni katılan 10 bin askerle artırılmıştı ve büyük süvari formasyonu ile modern savaşlarda son kez yaşanacak çarpışmalara katılmak üzere talim yapıyordu. Dipnot Altay sayfa 316-319. Mustafa Kemal askeri stratejide olduğu kadar diplomaside de sağduyuluydu. Türk ordusunu yeterince donatabilmek için Bolşeviklerin yardımını sağlamış ve Fransızlarla İtalyanların kendi müttefiklerine karşı tutumlarından yararlanmıştı. Fransızların Kilik ya da İtalyanların Antalya'da bıraktıkları malzemelere ek olarak bu ülkelerin bazı özel şirketlerinden de savaş malzemeleri satın almıştı. Ayrıca İstanbul'daki depolardan gizlice malzeme kaçırılmasına Fransız ve İtalyan nöbetçiler göz yumuyorlardı. Dipnot ayrıntılar için Tansel Cilt 4 sayfa 144-151. Yine de İngilizlerin Yunanların tarafında çarpışmalara katılması ya da Türklerin zararına Fransa ve İtalya ile bazı anlaşmalar yapması tehlikesi vardı. İngiltere'yi sahanın dışında tutmak için çok becerikli ayak oyunlarına gerek duyuluyordu.